Ayrım 15.
Yaralı adam meraktan çatlıyordu ama istemediği şeyleri görmekten de korkuyordu. Sonunda merakını yenemeyip bakışlarını hafifçe düşmanının evine doğru çevirdi. Evet, kapısı önünde gidip gelen birçok insan vardı. Erkekler, kadınlar ve çocuklar. Yenik düşen kurtarıcılarını ziyaret etmek için hepsi de oradaydı. Tüm ova oraya akın ediyordu. O insanlar kim bilir kendisinden ne kadar nefret ediyorlardı. Uzaktaydılar ama herkesin ağzında kendi isminin dolaştığını tahmin edebiliyordu. Kulakları uğulduyor, yüksek ateşten dolayı şakakları zonkluyor ve bu arı kovanından kendisine yönelik tehditkar bir vızıltının geldiğini sanıyordu. Her şeye rağmen Tanrı şahidiydi. Kendisini savunmaktan başka bir şey yapmamıştı. Kimseye zarar vermeyi düşünmemiş, tek amacı çoluğunun çocuğunun rızkını sağlamak olmuştu. Öğretmen Don Joaquin'in de dediği gibi aslında iyi ama hepsi de birer hayvan olan bu insanlarla devamlı çatışmak için ne günah işlemişti. Hava kararıyordu. Alacakaranlık hüzünlü ve kurşuni bir ışıkla ovanın üzerine çöküyordu. Giderek daha kuvvetli esen rüzgar, öfkeli seslerin ve feryatların yankısını kulübeye kadar taşıyordu. Batist uzaktaki kulübenin kapısı önünde toplanan kalabalıkta bir kıpırdanma olduğunu fark etti. Acı dolu bir ifadeyle uzatılan kolları, başlarındaki mendilleri öfkeyle çıkarıp yere fırlatmak isteyen sinirli elleri gördü. Yaralı adam, bütün kanının kalbine hücum ettiğini hissetti. O anda kalbi duracak gibi oldu ve sonra hızlı hızlı atmaya başladı ve kıpkırmızı olan yüzünü bir ateş bastı. Uzakta neler olduğunu tahmin ediyordu. Bu kalbine doğmuştu. Pimento az önce ölmüş olmalıydı. Batist yüreğinde bir korku duydu. Birdenbire bütün gücünün çekildiğini, elinin ayağının buz kesildiğini hissetti. Kulübesine girdi. Kapıyı kapalı, kandili yakılmış görmedikçe rahat nefes alamadı. Gece oldukça hüzün vericiydi. Bir gece öncesini telaş içinde geçirmiş olan aile, uykusuzluktan ve yorgunluktan takatsiz düşmüştü. Akşam yemeği olarak bir iki lokma yedikten sonra saat 9 olduğunda hepsi yataklara girdiler. Batist daha iyi durumdaydı. Omzundaki ağırlık giderek hafiflediği gibi ateşi de düşmüştü. Ne var ki yüreğinde duyduğu tuhaf bir acı ona azap veriyordu. Karanlık yatak odasında hala açık gözleri önünde sapsarı benizli birinin hayali beliriyor ama yüzünü tam olarak seçemiyordu. Daha sonra bu yüz giderek renklenip biçim kazanıyor ve Pimento'nun yüzü olarak ortaya çıkıyordu. Onu son günlerindeki gibi kafası sarılı vaziyette inatçı ve tehditkar tavrıyla görüyordu. Bu görüntü ona sıkıntı veriyordu. Uyumak için gözlerini kapattı. Şimdi her şey zifiri karanlıktı ama bu kez de koyu karanlıklar arasından kırmızı noktaların giderek büyüyüp değişik renkli lekelere dönüştüğünü görüyordu ve sonra bu lekeler hareket ederek birleşiyor ve yeniden Pimento olarak şekilleniyordu. Daha sonra düşmanı, kurbanını dehşet içinde bırakarak kımıldayamaz hale getiren yırtıcı bir hayvan gibi sinsi sinsi kendisine yaklaşıyordu. Batist bu kabustan sıyrılmak için büyük bir çaba sarf ediyordu. Uykuda değildi, hayır uyumuyordu. Yanında yatan karısının ve yorgunluktan bitkin düşen çocuklarının horultularını duyuyordu. Fakat bu horultular giderek derinden geliyordu. Sanki esrarengiz bir güç kulübeyi uzaklara, çok uzaklara götürüyordu ve işte o yine dimdik karşısındaydı. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın onu yerinden oynatamıyordu ve Pimento'nun yüzü kendisininkine yaklaştıkça burnundan çıkan sıcak nefesini hissediyordu. Fakat o ölmemiş miydi? Bulanık zihninde beliren bu soru karşısında uzun süre bocaladıktan sonra kendi kendine onun öldüğünü telkin ediyordu. Artık eskisi gibi kafası sargılar içinde değildi. Şimdi iki yarayla delik deşik olmuş bedenini gösteriyordu. Batist bu yaraların tam olarak nerede olduğunu göremiyordu. Fakat tek gördüğü morarmış kenarlarından kanın taşarak aktığı iki yaraydı. İki el ateş etmişti. Hedefi ıskalayacak bir atıcı değildi. İsabet ettirdiğinden emindi. Ve hayalet sıcak nefesiyle yüzünü yakarken ona gözlerini oyan bir bakış fırlatıyor ve daha sonra bu bakış aşağılara doğru inerek iç organlarını deşiyordu. Affet beni Pimento, yaralı çocuksu bir korkuyla kabusun dehşeti içinde inliyordu. Evet, onu bağışlamalıydı. Kendisini öldürmüştü. Bu gerçekti ama buna kendisi sebep olmuştu. Haydi canım, biraz makul olmalıydı. Bütün suç kendisindeydi. Fakat ölüler mantıklı olamıyorlardı. Hayalet pis pis sırıtarak bir eşkıya gibi yolunu kesiyordu. Daha sonra bir sıçrayışta yatağının üzerine çıkıp omuzundaki yaraya bütün ağırlığıyla bastırıyordu. Bu ağırlığı üzerinden atmak için parmağını bile kıpıldatamayan Batist, acı içinde kıvranırken onu yumuşatmak için lakabı yerine ona adıyla sesleniyordu. "Tony, canımı yakıyorsun." Zaten hayaletin de istediği buydu. Onun canını yakmaktı. Sanki yaptığı yetmezmiş gibi bu sefer de tek bir bakışla yarasının sargılarını koparıyordu. Sargılar havada uçuştuktan sonra tırnaklarını etinin yırtılan kısmına geçirip onu acıyla inletecek kadar yarayı deşiyordu. "Ay ay, Pimento, beni affet." Çektiği sıkıntı ve azapla sırtından başına kadar ürpertilerle sarsılırken tıraşlı başındaki saçların diken diken olup uzadıklarını ve daha sonra her telinin birer yılan haline gelerek birbirlerine dolandıklarını görüyordu. O zaman dehşet verici bir sahne gerçekleşiyordu. Hayalet onun tuhaf saçından yakalayarak konuşmaya başlıyordu. "Gel, gel," diyordu onu kendisine doğru çekerek. Onu olağanüstü bir hızla sürüklüyor, uçarak ya da boşlukta yüzerek bir yere götürüyordu. İkisi de çok uzakta beliren kırmızı bir lekeye doğru baş döndürücü bir hızla kayarak ilerliyorlardı. Bu arada leke giderek büyüyor ve yatak odasının kapısının şeklini alıyordu ve oradan mide bulandırıcı, kesif bir duman çıkarken yanmış saman kokusu nefes almasını güçleştiriyordu. Bu cehennemin ağzı olmalıydı. Pimento kendisini oraya, parıltısı kapıdan görülen bu muazzam fırına atacaktı. Korkusu felç halinden baskın çıktı. Korkunç bir haykırışla kollarını oynatabildi ve olağanüstü bir çırpınışla kendisini Pimento ile o tuhaf saçlardan kurtarmayı başardı. Gözlerini açtı. Artık hayalet yoktu. Hepsi rüyadan ibaretti. Kuşkusuz yüksek ateşin etkisiyle kabus görmüştü. Şimdi Teresa yanında giyinik halde horulduyarak uyuyordu. Fakat o da ne? Kabus hala devam ediyor muydu? Odayı aydınlatan bu tuhaf ışık da neyin nesiydi? Tıpkı odanın kapısına benzeyen, ateş ve duman çıkaran o cehennemin ağzını hala görüyordu. Yoksa rüyada mıydı? Gözlerini ovuşturdu. Kollarını hareket ettirdi. Yatakta doğruldu. Hayır, uyanıktı. Kapı gitgide daha kızıllaşıyor ve duman da giderek daha koyulaşıyordu. Alevlerle yanmakta olan kamışların çıtırdılarını duyuyordu. Odanın perdesinin üzerine yapışmış, ateşten sinekler gibi kıvılcımların oynaştıklarını gördü. Bozuk bir çalar saat gibi insanın tüylerini diken diken eden sonu gelmez bir havlama duydu. Aman tanrım, birdenbire gerçekle yüz yüze gelince çılgına döndü. "Teresa, Teresa, çabuk kalk." Ve kadını bir itişte yataktan attı ve sonra hemen çocukların odasına koştu. Bağırıp çağırarak, dürterek onları yataktan iç çamaşırlarıyla kaldırdı. Zavallılar değnek altında nereye koştuğunu bilmeyen şaşkın bir sürü gibiydiler. Odalarının çatısı tutuşmuştu. Yataklarının üzerine demet demet kıvılcımlar yağıyordu. Dumandan etrafını göremeyen Batiste dakikalar asırlar kadar uzun geliyordu. Kapıyı açtı ve bütün aile iç çamaşırlarıyla dışarı fırlayıp çılgınlar gibi yola kadar koştu. Orada bir parça kendilerine geldikten sonra içlerinde eksik var mı diye birbirlerine baktılar. Hepsi oradaydı. Yanmakta olan kulübeye bakarak üzgün üzgün uluyan köpek bile oradaydı. Teresa tehlikeyi unutmuş, bostanın tam ortasında kendisini gecelikle bulunca utancından titreyip ürperen kızına sarılıyordu. Kızcağız da yamacın kenarında kıvrılmış, çenesi dizlerinde otururken utanma duygusuyla ayaklarını örtmek için beyaz keten geceliğinin etek ucundan çekip duruyordu. İki küçük çocuk ağabeylerinin kanatları altına sığınmışlardı. Babaları ise oradan oraya çaresizlik içinde koşarken bir deli gibi bağırıyor, küfürler, lanetler savuruyordu. Hergeleler, yapacaklarını yapmışlardı. Kulübeyi dört cephesinden ateşe vermişlerdi. Her tarafı alevler içindeydi. Ağıl ve ahırı bile yanıyordu. Oradan ümitsizce kişnemeler, tüyler ürperten gıdaklamalar, müthiş homurtular geliyordu. Fakat içinde kavrulmakta olanların feryatlarına kulaklarını tıkayan kulübe hala kapısından ve pencerelerinden ateş püskürtmeyi sürdürürken tutuşmuş çatısından da yangının aleviyle zaman zaman pembe bir renge giren beyaz ve kalın bir duman çıkarıyordu. Hava değişmişti, gece sakindi Rüzgar esmiyordu ve gökyüzünün maviliği sütun halinde yükselen dumanla donuk bir renge dönüşmüştü. Dumanın boğumları arasından meraklı bakışlarla bakan yıldızlar görülüyordu. Teresa şaşkınlık hali geçtikten sonra mal derdine düşen ve bu cehenneme girmek gibi çılgınca bir fikre saplanan kocasına engel olmak için büyük bir güç harcıyordu. Sadece bir anlık bir işti. Ürünün parası gümüşle dolu keseyi yatak odasından göz açıp kapayıncaya kadar alıp getirirdi. Ah çileli Teresa! Neyse ki artık kocasını onun itip kalkmalarına katlanmak pahasına engellemek zorunda değildi. Çünkü kulübe çok çabuk tutuşuyordu. Saman ve sazlar ateşe uzun süre dayanamazlardı. Çatı korkunç bir gümbürtüyle çöktü. Komşuların kendilerine karşı bir meydan okuma olarak gördükleri o dimdik çatı artık yoktu. Bu kocaman mangaldan, kıvılcımlardan oluşan korkunç bir sütun yükseldi. Kısa ve titrek ışığında sanki bütün bostan gizemli hareketlerle dans ediyor gibiydi. Ahırın sarsılan duvarları ardında sanki şeytanlardan bir ordu hapsedilmiş gibi oradan tok sesler geliyordu. Kümes hayvanları ateşten toplar gibi sıçrıyorlar ve diri diri yanarken uçmaya çalışıyorlardı. Duvarın bir tarafından yere kerpiç ve kereste parçaları düştü ve açılan kapkara gedikten korkunç bir canavar yıldırım hızıyla çıktı. Burun deliklerinden duman çıkarıp kıvılcımlar saçan, yelesini savunurken ortalığa yanık saç kokusu yayan, alevden bir süpürge halindeki kuyruğunu çaresizlik içinde sallıyordu. Bu beygirleriydi. Müthiş bir sıçrayışla ailenin üzerinden aşıp dosdoğru tarlalara koştu. İçgüdüsel bir hareketle sulama kanalına vardı ve suya batırılan akkor halindeki bir demir gibi cız diye bir ses çıkararak kanalın içine düştü. Onun ardından bir başka ateşten hayalet, sarhoş bir ifrit gibi korkunç homurtularla sürünerek çıktı. Bu, tarlanın ortasına yığılıp kalan ve yağlı bir meşale gibi yanan domuzdu. Ayakta kalan, sadece duvarlar ve yangınla sürgünleri bükülmüş asmayla onun kırmızı zemin üzerinde siyah çizgiler halinde görülen direkleriydi. Batistet bir şeyler kurtarabilmek arzusuyla patikalara doğru telaşla koşmaya başladı. Bağırıyor ve komşuların yangının yansımalarıyla göz kırpar gibi görünen kapılarını çalıyordu. İmdat, imdat, yangın var, yangın var! Sesi boşlukta yankılar yaparak kayboluyordu. Babası acı acı gülümsüyordu. Onlardan boşuna medet umuyordu. Bütün bostan onlara karşı sağırdı. Beyaz badanalı kulübelerin içinden, kapıların aralığından merakla bakan gözler, belki de şeytani bir zevkle gülen ağızlar vardı. Ama dayanın yardıma geldim diyen mert bir ses duyulmadı. Her şey ekmek içindi. Onu kazanmak insana nelere mal oluyordu. Kulübelerden birinde ölgün sarımsı bir ışık yanıyordu. Uğradıkları bu felaketle serseme dönen Teresa yardım istemek için oraya gitmeye yeltendi. Ama kocası yüzünde beliren dehşet ifadesiyle onu durdurdu. Hayır, orası olmazdı. Her yere başvurabilirdi ama oraya asla. Her şeyini yitiren, çaresi kalmayan ve artık pişmanlık duymayan bir insanın ruh haliyle bakışlarını yangından uzaklaştırıp o solgun, sönük ve hüzünlü ışığa çevirdi. Ölümün kanat seslerinin hala işitildiği bir ortamı aydınlatan bir mumun aleviydi bu. Elveda Pimento, bu dünyadan giderken gözün arkada kalmayacak. Nefret edilen o oyun bozanın kulübesi ve eşyaları senin cesedini kederli Pepeta'nın satın aldığı mumlardan çok daha iyi aydınlatmaktaydı. Batistet elleri boş dönüyordu. Ona kimse cevap vermemişti. Ova sessiz ve kaşları çatık vaziyette onları ebediyen uğurluyordu. Bir çöl ortasında olmaktan daha yalnızlardı. Nefretin doğurduğu yalnızlık doğadaki yalnızlıktan bin kere daha beterdi. Yeni bir yaşama başlamak için peşlerinden gelen açlığın nefesini enselerinde hissederek oradan kaçacaklardı. Arkalarında çalışmalarının enkazını ve içlerinden birinin küçük bedenini bırakacaklardı. Zavallı Albayt, kıyasıya bir mücadelenin masum kurbanı olarak bu topraklarda çürüyecekti. Ve hepsi doğullara özgü bir kadere boyun eğişle yamacın kenarına oturdular. Sırtları soğuktan donarak, şaşkın yüzlerinde kan renginde yansımalar yapan ateşin sıcaklığıyla göğüsleri yanarak şafağın sökmesini beklerlerken tüm servetlerini, çalışmalarının ürününü bir kül yığınına dönüştüren, umutlarını bir anda yok eden yangını sarsılmaz bir kadercilikle seyrettiler. Valencia, Ekim-Aralık 1898. Kitabın sonu. 31 Ekim 2003, sayfa 176.